Ayrım 3.
Titremeler yavaş yavaş kayboldu. Hayvanın gözleri donuklaştı. Boynunda kocaman kocaman ter taneleri belirdi. Yalnız topuklarında toynaklara yakın belli belirsiz bir hayat kımıltısı vardı. Yıpranmış eğer keçisi hafif hafif kıpırdıyordu. Hayvanın sol kasına bakan Gregor orada derin bir yara gördü. Kaynaktan su çıkar gibi kara, ılık kan fışkırıyordu oradan. Kazak atından inerken Gregor gözlerinin yaşını silmeden kekeleyerek konuştu. "Tek bir kurşunla bitiresin işini," dedi. Kendi mavzerini verdi adama. Sonra kazağın atına binip bölüklerini bıraktığı noktaya dolu dizgin ilerledi. Oraya vardığında savaş başlamıştı. Sabah gün ağrırken Kızıl Ordu erleri yeniden hücuma kalktılar. Sis akıntıları arasında sıra sıra doğrulup sessiz Vyashanska yönünde ilerlediler. Sağ kanatta sel basmış bir çukur bir an için yollarını kesti. Sonra göğüslerine kadar suya girdiler. Cephane torbaları ve silahlarını başlarının üstünde tutarak ilerlediler. Az sonra Don Kıyısı tepelerinde dört batarya gümbür gümbür ötmeye başladı. Top mermileri yelpaze gibi saçılıp taradı ormanın içini. İsyancılar ateş açtığı sırada Kızıl Ordu erleri silahlarını arkalarından sürükleyerek koşmaya başlamışlardı. Yarım kilometre kadar önlerinde ormanda tok sesli şarapneller patlıyor, mermiler ağaçları çentiyor, yere yıkıyordu. Ak bulut olmuş duman yükseliyordu orada burada. İki kazak makinelisi durup durup kısa salvolarla öttü. Kızıl birliklerin ön sıralarında adamlar dökülmeye başladılar. Gitgide sıklanan aralıklarla uçup gelen kurşunlar, kaputları kıvrılmış sırtlarına atılmış adamları yüzü koyun ya da sırt üstü yere yuvarladı. Öbürleri yere yatmaya kalkışmadılar yine de. Ormanla araları azaldıkça azaldı. İkinci sıranın başında gövdesi öne eğik, kaputunun kenarları içeri kıvrık, uzun boylu başı açık bir kumandan geniş adımlarla durmadan koşuyordu. Sıra bir ara yavaşlar gibi oldu ama kumandan döndü, bağıra bağıra bir şey söyledi. Adamlar yine koşturmaya başladılar. Kısık, korkunç hurra sesleri yeniden bir hiddet kasırgası gibi göğe savruldu. O sırada bütün kazak makinelileri birden takırdamaya başladı. Ormanın kenarlarından da hiç aralıksız tüfek sesleri geliyordu. Yanında bölükleriyle Gregor ormandan çıkan yolda duruyordu. Hemen arkalarında bir yerden Baski bölüğünün ağır makinelisiz ateş açtı. Kızıl sıraları bir duraladılar, sonra yere yatıp ateş ettiler onlar da. Çarpışma belki bir buçuk saat kadar sürdü. İsyancıların ateşi öylesine etkiliydi. İkinci sıra dayanamadı, ayağa kalkıp üçüncü sıraya katılmak için geri kaçtı. Onlar durup durup ileri atılarak ilerlemekteydiler. Çok geçmeden darmadağın kaçışan Kızıl Ordu erleri çayırlara saçılmıştı. O sırada işte Gregor bölüklerini tırısta ormandan çıkardı, düzene soktu. Kızılların peşinden ileri sürdü. Dört nala ilerleyen bir çir bölüğü de geri çekilen birliklerle nehirdeki sallarının arasına girmiş, yollarını kesmişti. Ormanın dışında, nehrin hemen kıyısında boğaz boğaza savaşa tutuştular. Bir avuç Kızıl Ordu eri dövüşe dövüşe salların yanına varabildi. Balık istifi doluştular sallara, kıyıdan ayrıldılar. Ta nehrin kıyısına kadar sürülen diğerleri hala düşmanla çarpışıyordu. Gregor bölüklerini attan indirdi. Atların başında bırakılan kazaklara ormandan çıkarmamalarını emretti. Geri kalanların başına geçip kıyıya götürdü. Ağaçtan ağaca koşup nehre yaklaştılar. 150 kadar Kızıl Ordu eri orada el bombası ve makineli tüfeklerle üzerlerine saldıran isyancı piyadelere karşı koyuyordu. Sol yakaya doğru yine birkaç sal açıldı. Baski kazakları hemen bütün kürekçileri tüfekle hakladılar. Sağ yakada kalanların sonu belli olmuştu. Maneviyatları bozuldu. Silahlarını ellerinden attılar. Yüzerek karşı yakaya geçmeye çalıştılar. İsyancılar da nehrin kıyısında yere yatıp kurşunladılar onları. Nehrin hızlı akıntısına karşı koymaya güçleri yetmeyen birçokları boğuldu. Yalnız iki kişi sağ salim karşı kıyıya çıkabildi. Birinin üzerinde çizgili denizci gömleği vardı. İyi yüzücüydü. Sarp kıyıdan bir daldı suya. Başı göründüğünde neredeyse nehrin ortalarına varmıştı. Bir söğüdün geniş, yayvan, çıplak dalları arkasına gizlenen Gregor, denizcinin düzenli kulaçlarla gitgide kıyıya yaklaştığını gördü. Bir adam daha sağ salim öbür kıyıya geçti. Göğsüne kadar suyun içinde durup, elinde kalan bütün fişekleri kazakların üzerine savurdu. Yumruğunu salladı, yüzerek nehri çaprazlama geçmeye başladı. Çevresine yağan kurşunlar suyu püskürtüyordu. Bir teke olsun değmedi. Öküzlerin sulandığı bir noktada sudan çıktı adam. Bir silkinde hiç acelesiz kıyıya tırmanıp ötedeki köyün avlularına yollandı. Öbür kıyıda kalan kızıllar bir kumluk tepenin arkasına yattılar. Ellerindeki makineli su yatağında su kaynayana kadar konuştu. Tüfeğin sesi kesilir kesilmez Gregor adamlarına "Peşimden gelin!" diye emretti. Palasını sıyırdı, tepeye yöneldi. Kazaklar soluk soluğa arkasından ilerlediler. Kızılarla aralarında 300 adım ya var ya yoktu. 3 salvo işitildi. Uzun boylu, esmer yüzlü, kara bıyıklı bir kumandan tepenin ardından boylu boyunca doğruluverdi. Meşin ceketli bir kadın ayakta durmasına yardım ediyordu. Kumandan yaralıydı. Paralanmış bacağını ardında sürükleyerek tepeden indi. Ucuna süngü takılı tüfeğini sımsıkı tuttu elinde. Boğuk bir sesle emretti. ''Yoldaşlar, ileri, ezelim beyazları!'' Bir avuç cesur adam orada, internasyoneli söyleyerek karşı hücuma kalktılar. Ölüme yürüdüler. Don kıyısında en son düşüp ölen 116 kişi, hepsi de uluslararası bölüğün komünistleriydi. 3. O gece Gregor karargâhtan evine vardığında vakit geç olmuştu. Prokhor Zhivkov bahçe kapısında onu bekliyordu. ''Aksinya'dan bir haber yok mu?'' zoraki bir umursamazlıkla sordu Gregor. ''Yok, uçtu, sır oldu.'' diye Prokhor cevap verdi, esnedi. Bir yandan da endişeyle düşünüyordu. ''Tanrı korusun bir de, hadi git ara bul onu derse bana, nedir bu başımın belaları canım?'' ''Bir şeyler getir bana, yıkanacağım, terden öldüm, hadi sene!'' dedi Gregor öfkeyle. Prokhor maşrapı almak için kulübeye girdi. Sonra uzun uzun su döktü Gregor'un avuçlarına. Gregor belli, hoşlanmıştı yıkanmaktan. Ter kokan ceketini çıkardı. Biraz da sırtıma dök. Soğuk su terli sırtını haşladı. Gregor kendi kendine homurdanıp ürperen omuzlarını, kıllı göğsünü ovdu. Temiz bir at çuluna kurulandı, daha neşeli bir sesle Prokhor'a buyurdu. ''Sabahleyin bana bir at getirecekler. Alırsın hayvanı bir güzel tımar edersin, sonra da yemini verirsin. Beni uyandırayım deme sakın, uyuyabildiğim kadar uyumak istiyorum. Yalnız karargâhtan bir gelen olursa uyandırırsın, anladın mı?'' Sundurmanın saçak altına gidip bir arabanın içine uzandı. Başını koyar koymaz deliksiz bir uykuya daldı. Gün doğarken üşüdü, bacaklarını karnına çekti. Çiğden ıslanan kaputunu sırtına sardı. Güneş yükseldikten sonra yine uyumuştu. Saat 7 sıralarında ağır top sesleriyle uyandı. Köyün üstünde, açık mavi gökyüzünde donuk, gümüş rengi bir uçak dolanıyordu. Nehrin öte yakasından bataryalar ve makineliler uçağa ateş açmışlardı. ''Ulan vuracaklar şimdi'' diye mırıldandı Prokhor. Sıra bağlı yüksek bacaklı bir doru atı püreves tımar ediyordu. ''Bak Panteleyeviç, baksana, sana gönderdikleri şeytana bak sen.'' Gregor gözlerini aygırın üzerinde gezdirdi, memnun bir sesle sordu. ''Kaç yaşında?'' ''5 yaşında var gibi görünüşünden.'' ''Öyle, 5 yaşında. Yaman at ha, güzel bacakları var, hepsi de sekili. Yakışıklı hayvan. Eh, sen buraya yerini, ben gideyim bakayım kim geldi. Görünüşü iyi ya, sırtına binince nasıl acaba? Oldukça atak olmalı.'' diye Prokhor kendi kendine mırıldanıyordu kolan kayışlarını sıkarken. Uçağın çevresinde ak dumanlar salan bir şarapnel daha patlayıverdi. Konacak uygun bir yer seçen pilot çabucak alçaldı. Gregor atını bahçe kapısından sürüp geçirdi. Köyün ahıra doğru 4 nala kaldırdı. Uçak ahırın ötesine inmişti. Eskiden köyün aygırlarının barındığı ahıra, köyün hemen dışında uzun bir taş yapıydı, 800 kızıl tutsak tıkılmıştı. Muhafızlar tutsakları hacetlerini görmek için bile dışarı salmıyorlardı. Yapının çevresine ağır, yoğun bir insan pisliği kokusu sarmıştı, duvar gibi. Kapının altından üzerleri zümrüt yeşili sineklerle kaplı, pis kokulu sidikler akıyordu. Gece gündüz mahpusların tıkıldığı yerden boğuk, kısık iniltiler duyulurdu. Yüzlerce adam orada. Bitkinlikten, salgın, tifüs ve dizanteriden kırılıyorlardı. Bazen günler geçer, ölüler dışarı çıkarılmazdı. Gregor atını hapishanenin çevresinden sürdü, tam inecekti, donun öte yakasından bir top daha patladı. Yaklaşan merminin ıslığı yükseldi, yükseldi, sonunda patlamanın ağır gümbürtüsüyle kesiliverdi. Pilotla uçakta gelen subay yere inmeye hazırlandılar. Uçağın çevresini kazaklar sarmıştı. Tam o anda tepedeki bataryanın bütün topları birden işlemeye başladı. Ahırın oraya mermiler düştü. Pilot hemen gerisin geri pilot yerine tırmandı ama şimdi de motor çalışmıyordu. "İtiverin şunu şöyle bir ileri!" diye uçakta onunla gelen subay sert bir sesle bağırdı. İlkin kendisi abandı kanatlardan birine. Uçak sallana sallana ileride birkaç çam ağacına doğru kolayca kaydı. Batarya ateşi de peşinden. Mermilerden biri içi adam dolu ahırın tam üstüne düştü. Yapının bir köşesi çöktü. Ortalık toz duman oldu. Dehşetten çılgına dönen mahpusların çığlıklarından ahır sarsılıyordu. Üç mahpus açılan gedikten dışarı fırladılar. Kazaklar yakından haklayıverdi üçünü de. Gregor dört nala yana kaçtı. "Haklayacaklar seni, çamlara kaç!" diye kazaklardan biri yanından koşarken bağırarak seslendi ona. Yüzü korkudan allak bullak olmuş, gözleri dönmüştü. "Haklarlar da hani, olur mu olur!" diye düşündü Gregor. Yavaş yavaş atını evine sürdü. O gün Kudinov genel karargahta çok gizli bir toplantıya Gregor'u çağırmadı. Uçakla gelen Don ordusu subayı Kamenskaya'da ve çevresinde toplanan vurucu kuvvetin bugün yarın Kızıl Cephesini kırıp geçeceğini, General Sekretev kumandasındaki bir Don ordusu süvari tümeninin isyancılarla birleşmek üzere yürüyüşe geçeceğini haber verdi. Subay, nehri geçmek için derhal bir yol bulunmasını teklif ediyordu. Öyle bir yol ki, Sekretef'in tümeniyle birleştikten sonra isyancı süvari alayları Don'un sağ yakasında geçirilebilsinler. Yedek kuvvetleri nehre daha yakına getirmelerini de salık verdi. Toplantının sonunda birlikleri karşı yakaya geçirme ve daha sonraki harekat planları görüşülüp kararlaştırıldıktan sonra sordu. "Peki, Vyashanska'da niçin o kadar mahpus tutuyorsunuz?" "Bir başka koyacak yerimiz yok. Dışarıdaki köyler elverişli değil hiçbiri," diye karargah subaylarından biri cevap verdi. Subay Dazlak terli kafasını dikkatle mendiline sildi, ceketinin düğmelerini çözdü, içini çekip "Kazanskaya'ya gönderin onları," dedi. Kudinov hayretle kaşlarını kaldırdı. Sonra?" "Oradan da gerisin geri Vyashanska'ya," subay lütfen açıkladı. Donuk mavi gözlerini kısmıştı bakarken. Dudaklarını kısıp hırçın bir sesle ekledi. "Gerçekten beyler, anlamıyorum niçin kendinize dert ediniyorsunuz bu herifleri. Bana sorarsanız öyle zamanlarda yaşamıyoruz şu sıralar. Maddi manevi çeşitli salgın hastalık yuvası olan bu ayak takımı ortadan kaldırılmalıdır. Oturup da onlara hasta bakıcılık edecek değilsiniz. Saçma. Ben sizin yerinizde olsaydım öyle yapardım." Ertesi gün 200 kadar mahpus, ilk onlar, kumluklara götürüldü. Sıskaları çıkmış, ölümüne solgun, bacaklarını güç bela kımıldatabilen adamlardı hepsi. Gölgeler gibi hareket ediyorlardı. Atlı muhafızlar kırık dökük kalabalığı sıkıca sardılar. Köyden 7 kilometre kadar dışarıda 200 mahpus son adamına kadar kılıçtan geçirildi. Akşam üzeri yenilerini çıkardılar. Muhafızlara sıkı emir verilmişti. Yalnız yürüyemeyenlere pala çalacaklardı. Ancak son çare olarak kurşun sıkılacaktı. Bu 150 kişiden topu topu 17'si Kazanskaya'ya ulaşabildi. Aralarından biri çingeneye benzeyen bir Kızıl Ordu eri aklını kaçırdı. Bütün yol boyunca türkü söyleyip oynadı durdu. Bir demet kokulu kekik otunu göğsüne bastırıyor, ağlıyordu. İkide bir sıcak kumların üstüne yüzüstü düşüyor, pazen gömleğinin kirli yırtıkları rüzgarda savruluyor, sıska sırtında gergin derisi görünüyordu. Tabanlarının derisi çatlak çatlaktı. O zaman muhafızlar onu ayağa kaldırırlar, yüzüne su serperler, adam kapkara ışıltılı gözlerini açar, sakin sakin güler, sonra sallanarak yürürdü. Yolda küçük köylerden birinde merhametli kadınlar mahpusların çevresini sardılar. Yaşlıca bir kadın, heybetli bir görünüşü vardı, muhafızların başına çıkıştı. ''Şu esmer oğlanı salın gitsin, veli olmuş, Tanrı'ya yaklaşmış. Bunun gibi birisini öldürürseniz büyük günah işlersiniz.'' Muhafızların başı kırmızı bıyıklı kıyak bir sancaktar alayla güldü. ''Bir günaha daha razıyız be anam, nasıl olsa bizim için iş işten geçmiş artık.'' ''Ama sen sal gitsin onu, kırma beni!'' diye ihtiyar kadın diretti. ''Ölüm hepinizin üzerinde kanadını çırpıyor.'' Öbür kadınlar da onu hevesle desteklediler. Sancaktar razı oldu. ''Bana göre hava hoş. Alın gitsin. Nasıl olsa kimseye bir zararı dokunmaz artık. Ama bakın biz size iyilik ettik. Siz de bari bize birer kap taze süt verin.'' Yaşlı kadın deliği kendi ufak kulübesine götürdü, yemek verdi, ön odaya yatak serdi onun için. Bütün bir gün uyudu adam orada, sonra uyandı, sırtını pencereye dönüp kendi kendine bir türkü mırıldanmaya başladı. Yaşlı kadın odaya girdi, yüzünü avucuna dayayıp uzun bir zaman delikanlının sıska yüzüne baktı, durdu, dikkatle. Sonra derin sesiyle konuştu. ''Sizinkiler çok uzakta değillermiş.'' diyorlar. Deli kısa bir süre sustu. Sonra yine ama bu sefer daha sakin bir sesle türkü çağırmaya koyuldu. Yaşlı kadın çıkıştı ona. ''Sen oyun oynamayı bırak şimdi delikanlım, beni kandıramazsın. Onu iyice koy aklına. Bunca yıl yaşamışım, aptalın teki değilim. Beni aldatamazsın. Kafan yerinde pekala, biliyorum ben. Uykunda konuşurken duydum seni. Doğru dürüst laf ediyordun.'' Kızıl Ordu eri türküsüne devam etti ama gitgide kısılıyordu sesi. Yaşlı kadın üsteledi. ''Korkma sen, benden sana kötülük gelmez. Alaman savaşında iki oğlumu yitirdim, en genci de bu savaşta Çerkask'ta gitti. Yüreğimin dibinde naşuracıkta taşıdım ben onları. Emzirdim de onları, besledim o kadar. Gençken geceleri hiç mi hiç uyumazdım. Onun için şimdi orduda savaşan bütün gençlere yüreğim parçalanır.'' Bir süre sustum. Kızıl Ordu eri de susuyordu. Gözlerini yumdu, belli belirsiz bir kızıllık yürüdü esmer yanaklarına. İnce, kemikli boynunda mavi bir damar öyle gergin atmaya başladı. Bir dakika kadar bir şey bekler gibi sessiz durdu. Sonra kara gözlerini yarı açtı. Bakışları zekiydi. Öyle sabırsız bir umutla parlıyorlardı. İhtiyar kadın hafiften, ''Şumilinskaya'ya yolu biliyor musun?'' diye sordu ona. ''Yok, bilmiyorum ana.'' Adam dudaklarını hemen hiç kıpırdatmadan cevap verdi. ''O halde nasıl varacaksın oraya?'' ''Bilmem ki. Gördün mü işte. Ne yapayım şimdi ben seninle?'' Uzun bir zaman bekledi adam cevap versin. Sonra sordu. ''Peki ama yürüyebilir misin?'' ''Bir şey yaparım artık. Bir şey yapmakla olacak günler değil bunlar. Gecelere gitmen lazım. Hem de hızlı yürümeden olmaz. Ya hem de var gücünle. Sen bir gün daha kal burada. Sonra ben sana yiyecek veririm. Ufak torunumu da yanına katarım. Sana yolunu gösterir. Senin kızıllar Şumilinskaya'nın hemen dışındalar. Biliyorum ben. Hem de iyi biliyorum. Gider katılırsın onlara. Ama ana yoldan gitme sakın. Bozkırdan vurup gitmen gerek. Vadilerden, koruların içinden, yollara pek çıkmadan. Yoksa kazaklar bir üzerine vardılar mıydı? Halin dumandır. Bu böyle işte güzelim.'' Ertesi gün hava kararır kararmaz ihtiyar kadın 12 yaşındaki torunuyla kızıl erin başları üstünde haç işareti yaptı, sert bir sesle konuştu. Adama bir kazak ceketi vermişti. ''Hadi git şimdi, yolun açık olsun. Dikkat et, bizim askerlerimizin eline düşmeyesin. Hiç mi hiç onların eline düşmeyesin yavrum, hiç mi hiç. Bana değil, Tanrı'ya şükretsen. Bir ben değilim, biz hepimiz iyi analarız. Acıyoruz siz zavallılara, ah nasıl acıyoruz bilsen. Hadi, hadi bakayım şimdi bas git. Tanrı yardımcın olsun.'' Kulübesinin sarı balçık sıvalı çarpık kapısını küt diye kapattı. 4. İliniçka her gün şafağın ilk ışığında uyanır, ineği sağar, ev işini görmeye başlardı. Evin içinde ocağı yakmaz, dış mutfakta ateş yakardı. Yemeği hazır eder, sonra da eve çocukların yanına giderdi. Natalya tifüsten sonra kendini güç toparladı. Teslis yortusundan sonra ikinci günü yataktan kalktı. Güçsüz bacaklarını peşinde sürüye sürüye odadan odaya dolaştı durdu. Uzun bir zaman çocuklarının başında oturdu, bit kırdı. Bir arada bir tabureye ileşip ufak tefek çamaşırlarını yıkamaya kalktı. Sıskası çıkan yüzü sürekli bir gülümsemeyle aydınlanmıştı. Hafifçe kızaran, hastalıktan daha da büyüyen çukur gözleri lohusa yatağındaymışçasına bir titrek sıcaklıkla, ışıltıyla parıldar olmuştu. "Polyuşka canım, ben hastayken Mişatka hep kızdırmadı ya seni?" diye zayıf sesiyle sordu. Her bir kelimeyi bir kararsız geciktirerek söylüyordu. Eliyle kızının siyah saçlarını okşadı. "Hayır ana, ama bir kere bana Mişatka vurdu ama beraber bir dolu oynadık biz." Küçük kız fısıldayarak cevap verdi. Yüzünü anasının dizlerine bastırdı. "Ninen baktı mı sana?" Natalya sorgusuna devam etti. Yüzünde yine o gülümseme. "Çok baktı hem de. Peki yabancılar, kızıl askerler dokunmadılar değil mi sana?" "Bizim ufak buzağımızı öldürdüler kahrolasıcalar." Şaşılacak kadar babasına benzeyen Mişatka derin, ince bir sesle cevap verdi. "Lanet okuma Mişatka. Bak bak, koca adam gibi konuşuyorsun. Hiçbir zaman büyükler için ağzına kötü laf almamalısın," dedi Natalya azarlar gibi onu. Gülümsememek için kendini tuttu. "Ama ninem onlara öyle dedi. Sor istersen Polya'ya." Küçük Melekov ciddi gözlerle kendini haklı çıkardı. "Doğru söylüyor ana, adamlar bütün tavuklarımızı öldürdüler, hepsini, hepsini." Polya birden heyecanlandı. Küçük, kara gözleri parıldayarak kızıl erlerin nasıl avluya girdiklerini, tavukları, ördekleri nasıl yakaladıklarını, büyük anne İliniçka'nın onlardan ibiğini don çalmış bir sarı horoza ilişmemelerini nasıl rica ettiğini sonradan civciv etmek için, şen bir kızıl ordu elinin horozu elinde sallayıp sallayıp nasıl cevap verdiğini anlattı. "Bu horoz koca karı, bu horoz şura idaresine karşı öttü. Ölüme mahkum ettik biz de onu. Sen ne dersen de çorba yapıp içeceğiz. Onun yerine sana eski keçe çizmelerimizi veririz." Kollarını ileri açıp ekledi Polya. "Na bu kadar büyüktü bıraktıkları keçe çizmeleri. Kocaman kocamandılar. Hep delikleri de vardı."